Ayrım 29. İtiraflar. Augustinus. Sayfa 268. 5. Bölüm. Ambrosius ona hangi kitapları okuması gerektiğini söylüyor. 13. Sonbahar tatili bitince Milanoluları uyarıp öğrenciler için kendilerine başka bir söz satıcısı bulmalarını istedim. Hem sadece sana hizmet etmeyi seçtiğimden hem de nefes alırken yaşadığım zorluk ve göğüs ağrım yüzünden bu mesleği icra etmeye gücüm yetmeyeceğinden. Bir mektup yazıp aldığım kararı senin piskoposun, aziz insan Ambrosius'a bildirdim. Geçmişte yaptığım hataları, şu anki hedefimi de yazdım bu mektupa. Ve böylesi yüce bir lütfa erişmek için kutsal kitabın en çok hangi bölümlerini okumamı tavsiye ettiğini sordum ona. Böylece kendimi daha iyi hazırlayabilir ve seçtiğim yola daha iyi uyum sağlayabilirdim. Bana İşaya peygamberi okumamı tavsiye etti. Büyük olasılıkla İşaya, İncil'i ve putperestlere yapılan çağrıyı diğer peygamberlerden daha açık bir dille bildirdiğinden. Ama bu kitabın ilk bölümlerini anlamadım ve devamını da aynı şekilde anlayamayacağımı düşündüm. Bu yüzden yeniden elime alıncaya kadar bu kitabı bir kenara koydum ve Rabbin üslubu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmaya koyuldum. 6. Bölüm. Alipius ve Adiodatus'la birlikte Milano'da vaftiz oluyor. 14. Adımdan vazgeçmem gereken gün geldiğinde, yani vaftiz olup yeni bir ad alma günü geldiğinde, kırları bırakıp Milano'ya geri döndük. Alipius da benimle birlikte sende yeniden doğmaya karar vermişti ve sırlarına yakışır şekilde tevazusunu giyindi ve son derece büyük bir cesaret gösterip bedenini öyle sıkı bir disiplin altına aldı ki, İtalya'nın buz kesmiş topraklarında sıra dışı bir cüretkarlıkla yalın ayak yürüyecek hale geldi. 4. yüzyıl sonunda Hristiyanların çoğu Musa ve İşaya peygamberi örnek alıp bedenlerine acılar çektirerek ıslah olurlardı. Günahımın meyvesi olarak evlilik dışı ilişkimden doğan Adiodatus'u da yanımıza kattık. Sayende iyi bir insan olmuştu oğlum. Henüz 15'inde olmasına rağmen daha şimdiden zekasıyla onca aklı başında onca aydın kişiyi kat kat aşıyordu. Senin armağanlarına şükürler olsun ey Rab Tanrım. Her şeyin yaratıcısı. Ne büyük bir kudret gösterip bizim çirkinliklerimizi düzeltiyorsun. Çünkü benim bu çocuğa günahımdan başka katkım olmadı ki. Evet, belki bizim sayemizde senin öğretinle beslenip büyüyordu. Ama onu böyle yetiştirmemizde bize sadece sen ilham veriyordun, başkası değil. Bu yüzden senin armağanlarına şükürler olsun. Öğretmen adlı bir kitap yazdım. Bu kitap oğlumla yaptığımız sohbetleri içeriyor. Sen çok iyi biliyorsun ki bu kitapta karşılıklı sohbet ettiğimiz şahsın dilinden dökülen bütün düşünceler oğlumun kendi düşünceleriydi ve o sıralarda 16 yaşındaydı. Onda hayran olunacak başka tür meziyetlerin de olduğunu fark ettim. Bu kadar zeki olması beni bayağı ürkütmüştü doğrusu. Böyle mucizeleri senden başkası gerçekleştirebilir miydi? Ama onu genç yaşında bu hayattan aldın. Yine de onu hatırlayınca içim rahat. Ne çocukluğunda ne gençliğinde ne de erişkinliğinde onun için kaygı duyabileceğim bir durum yok. Bu yüzden senin öğretinle eğitilmek üzere onu da yanımıza almıştık. Ne de olsa senin lütfuna erişme yaşı bizimkine eşti. Nihayet vaftiz olduk ve o an geçmiş yaşantımızın bütün kaygıları akıp gitti. O günlerde insanoğlunun kurtuluşu ile ilgili derin öngörüne yoğunlaştıkça harika bir tat alıyor ve buna doyamıyordum. İlahilerin ve neşidelerin okunurken nasıl ağlıyordum. Kilisenin o tatlı ezgileriyle nasıl coşup aşka geliyordum. O sesler kulaklarımdan süzülüyor, hakikatin yüreğime sızıyor, sana duyduğum sadakati kat kat arttırıyor, beni alev alev yakıyordu. Sonunda gözyaşlarım sel olup akıyor ve bu yaşları dökmek bana öyle hoş geliyordu ki. 7. Bölüm. Milano Kilisesi'nde başlatılan ilahi okuma geleneği. Protasius ve Gervasius adlı iki din şehidinin naaşının bulunması. 15. Kısa bir süre önce Milano Kilisesi, insanların birbirlerini teselli etmesine ve ruhlarını coşturmasına yönelik bir uygulama başlattı. Kardeşler yüreklerini ve seslerini birbirine kenetleyip büyük bir şevkle ilahiler okuyordu. bundan yaklaşık bir yıl önce genç yaşında imparator olan Valentinianus'un annesi Iustina Ariusçuların oyununa gelip senin sadık kulun Ambrosianus'a karşı mirası ile ilgili bir kovuşturma başlatmıştı. Ambrosianus'tan önceki Milano piskoposu Ariusçuydu. İmparator 1. Valentinianus, Ambrios'un piskopos olmasına sıcak bakıyordu. Ama o ölünce annesi Iustina, Ambrosius'a ve kiliseye zor günler yaşattı. Yüreği iman dolu halk, senin hizmetkarın olan piskoposlarıyla birlikte ölmeyi göze alarak kiliseye sahip çıkmıştı. Annem de, yani senin sadık kulun da oradaydı ve endişeli bir bekleyiş içinde gecelerini uyumadan geçiren insanlar arasında başı çekiyordu. Günlerini sana dualar ederek geçiriyordu. Biz hala soğuktuk. Senin kutsal ruhunun sıcaklığı kalbimizi henüz eritmemişti. Buna rağmen şehri saran bu huzursuzluk ve kargaşa havasından çok etkilenmiştik. İşte tam o dönemde Doğu kiliselerinde süregelen gelenek örnek alınarak bir uygulama başlatıldı. Yaslı halkın hüznünü gidermek amacıyla bundan böyle ilahiler ve mezmurlar şarkı şeklinde okunacaktı. O gün bugündür bu uygulama hala geçerliliğini koruyor ve dünyanın her tarafında pek çok Hristiyan, hatta senin sürünün hemen hemen tamamı bu uygulamayı benimsemiş durumda. 16. Senin piskoposun Ambrosius'a düşünde din şehitleri Protasius ve Gervasius'un naaşının saklı olduğu yeri göstermende işte o döneme rastlıyor. Bunca yıldır sen onları gizli hazinende hiç bozulmadan korumuşsun. Ta ki günü gelip de bir kadının, kraliyet ailesinden bir kadının öfkesini dizginlemek adına ortaya çıkarıncaya kadar. Din şehitlerinin naaşları bu şekilde keşfedilip yerlerinden çıkarıldıktan sonra gerektiği şekilde bir tören düzenlenip Ambrosius'un bazilikasına götürüldü. Bu tören sırasında içlerindeki şeytanların etkisiyle akılları karışmış pek çok kişi de sayende şifa bulmuş oldu. Hatta bu şeytanların kendileri bile sana herkesin önünde tövbe etti. Dahası yıllar yılı kör olan ve şehirde herkes tarafından tanınan bir adam halkın sevinç çığlıklarını işitince ve nedenini sorup öğrenince yerinden fırladı. Hemen kendisini naaşların olduğu yere götürecek birilerini aradı. Naaşların olduğu yere geldiğinde de senin katında paha biçilmez değerdeki ölümü tadan azizlerinin tabutlarına mendiliyle dokunmak için izin istedi. Dokundu. Dokunur dokunmaz da mendilini gözlerine sürdü ve anında görmeye başladı. O an itibariyle bu haber şehrin dört bir yanına yayıldı. Övgüler yükselmeye başladı adına avaz avaz, ışık ışık ve sana düşman olan o kadının zihni tam anlamıyla imanla dolup şifa bulmasa da kovuşturma çılgınlığını dizginlemeyi bildi. Şükürler olsun sana Tanrım. Nereden getirdin aklıma bu önemli olayları? Ne maksatla sana itiraf ettim bunca zamandır unutmuşken, hiç bahsetmeden de geçip gidecekken üzerlerinden. Ama senin merhemlerinin o mis kokusu etrafa saçıldığı halde o zamanlar bizler henüz senin peşinden koşmuyorduk. Bu yüzden ne zaman ilahilerini ve kutsal neşidelerini duysam hıçkıra hıçkıra ağlıyordum. Eskiden beri senin hasretini çekerdim. İşte en nihayet senin havanı solumaya başlamıştım. Şu samandan evime girdiği kadarıyla da olsa. 8. Bölüm. Evodios'un hak yoluna girişi, annesinin ölümü ve onun küçük yaşlardan itibaren aldığı eğitim. 17. İnsanları aynı evde uyum içinde yaşatan sen, hem şehrimiz olan Evodios adındaki genci de arkadaş çevremize kattın. Kendisi evvelden kamu işlerinden sorumlu bir devlet memuruymuş. Bizden önce senin dinine dönmüş ve vaftiz olup dünyevi mesleğini bırakıp senin hizmetine girmiş. Zaten hep birlikteydik ama sonra birlikte manevi bir karar aldık. Artık aynı evi paylaşacaktık. Sana rahatça hizmet edebilmemizi sağlayacak uygun bir yer bakınmaya başladık. Ardından yine hep birlikte Afrika'ya dönme kararı aldık. Tam Tiberis nehri ağzındaki Ostia'ya gelmiştik ki annem vefat etti. Aceleyle yazdığımdan pek çok şeyi geçiştiriyordum. Anlatmadan geçtiğim onca olay için Tanrım ettiğim tövbeleri ve şükran dualarımı kabul et. Ama beni bedeniyle bu dünyaya, yüreğiyle de sonsuz ışığa doğuran senin hizmetkarın annem hakkında içimde hissettiklerimin tekini bile söylemeden geçmeyeceğim. Ama anlatacaklarım onun meziyetleri değil de senin ona bahşettiğin meziyetler olacak. Çünkü o kendi kendisini yaratmadı, kendi kendisini de eğitmedi. Onu sen yarattın, ne tür meziyetlere sahip olacağını ne babası biliyordu ne de anası. Senin İsa'nın öğretisi, senin biricik oğlunun kılavuzluğu, onun gönlüne senin korkunu salarak onu yetiştirdi. Hem de senin kilisenin imanlı ve en iyi insanlarının birinin evinde. Ama annem kendisinin yetişmesinde, annesinden çok ihtiyar bir hizmetkar kadının payı olduğunu söyler dururdu. Bu kadın, onun babasını da bebekken sırtında taşımıştı. Zaten o dönemlerde yaşını başını almış kızlar, bebekleri hep böyle sırtlarında taşırdı. Yıllar yılı yaptığı hizmetten, gün görmüşlüğünden ve bir Hristiyan evine yakışır tarzdaki iyi ahlakından ötürü ev sahipleri tarafından da hürmet edilen bir şahıstı. Bu yüzden efendisinin kızlarının sorumluluğu ona verilmişti. O da üstüne düşeni titiz şekilde yerine getiriyordu. Hatta gerektiğinde tanrısal bir ciddiyet içinde son derece sert davranıp onları ıslah etmeye çalışıyordu. Ve gayet aklı başında sağduyulu bir eğitim yöntemi uyguluyordu. Örneğin babalarının sofrasında ölçülü şekilde yenen yemeğin dışında çocuklar susuzluktan yanıp kavrulsa da kötü bir alışkanlık edinmemeleri için su bile içmelerine izin vermiyordu. Ve onlara bilgece öğütler verip şöyle diyordu. Şimdi su içiyorsunuz çünkü şarap içmeye izniniz yok. Ama ileride evlenip de mahzenlerin, kilerlerin sorumlu hanımefendisi olduğunuzda suya burun büküp şarap içmeye düşeceksiniz. İşte bu tür görgü kuralları koyarak, yetkisini kullanarak küçük yaşların o aç gözlü tavrına gem vurmaya çalışıyor, kızlara susuzluklarını bile gayet ölçülü bir tarzda giderme alışkanlığı kazandırıyordu ki ileride kendilerine yakışmayacak türde şeylere özlem duymasınlar. 18. Buna rağmen senin hizmetkarının oğluna anlattığına göre şarap tutkusu içine sinsice yerleşmiş. Ana babası onu nefsine hakim bir kız olarak gördüklerinden adet olduğu üzere fıçıdan şarap alıp getirme görevini ona vermişler. Kabını fıçının ağzından daldırıp şarabı çeker, tam testisine dolduracakken dudaklarının ucuyla azıcık da tadarmış ama içmezmiş çünkü tadından hiç hoşlanmıyormuş. Böyle yapması sarhoş olma özleminden değil, yaşının getirdiği aşırılıktan kaynaklanıyordu. Bu aşırılık oyun olsun diye yapılan yaramazlıklarla arttıkça artar ve büyükler ağırlıklarını koyup çocuk ruhlardaki bu aşırılığı denetlemeye çalışır. Böylece annem her gün bir yudum bir yudum daha derken kupalar dolusu şarabı bir dikişte içecek kadar tutkunu oluvermiş. Çünkü ufak şeylere aldırmazlık ederseniz yavaş yavaş onların içine düşüverirsiniz. Ne işe yaradı o zaman o yaşlı bilge kadın ve onun ciddi yasakları? Böyle sinsi bir hastalığa karşı elinden ne gelirdi ki onun? Üzerimizden bir an bile gözünü ayırmayan senin, Ya Rab, şifalı ilaçların olmasa. Yanımızda anamız da babamız da dadılarımız da olmasa, sen varsın, sen bizi yarattın, sen bizi kendine çağırırsın. Bizim bakımımızdan sorumlu kıldığın büyüklerimize, ruh sağlığımız için iyi olan ne varsa onu yaptırırsın. O dönemde ne yaptın Tanrım? Nasıl tedavi ettin annemi? Nasıl iyileştirdin? Başka bir insanın dilinden dökülen can yakıcı ve iğneli sözleri, gizli köşelerinden çıkardığın bir cerrah bıçağıyla kesip atar gibi bir vuruşta kesip atmadın mı o iltihaplı yarayı? Fıçılara giderken hep ona eşlik eden hizmetçi bir kız, baş başa oldukları bir sıra küçük hanımıyla ağız dalaşına girmiş ve acımasızca bir ithamda bulunup ona ayyaş demiş. Bu söz öyle canını yakmış ki annemin, kabahatinin çirkinliğini anlamış. Anında kendi kendisini ayıplayıp bu huyundan vazgeçmiş. Bazen öyle olur ki arkadaşlar iltifat ederek ahlakımızı bozar da, düşmanlarımız hakaret ederek bizi doğru yola getirirler. Ama sen onların ödülünü onlara yaptırdığın davranışın sonucuna göre değil, niyetlendikleri davranış biçimine göre verirsin. O hizmetçi kız küçük hanımını doğru yola sokmak değil, öfkesine yenilip incitmek istemişti. Bu yüzden ne söyleyecekse baş başa kaldıklarında söylemişti. Ya kavga ettikleri anda ve yerde tesadüfen yalnız olduklarından ya da kim bilir belki de bildiği bir şeyi daha önce söyleyemediği için azar işitmekten korktuğundan. Ama sen Ya Rab, göğün ve yerin kralı, En derin girdapları bile kendi amaçlarına döndürürsün. Zamanın gürül gürül akışını kendine göre ayarlarsın. Bir insanın kuduruk öfkesini bir başkasının şifalı ilacı kılarsın. Buradan da anlaşılıyor ki ıslah etmeye karar verdiğimiz biri bir sözümüzle doğru yola giriyorsa bunu asla kendimize mal etmemeliyiz. 9. Bölüm. Annesinin ahlakına övgüler yağdırmaya devam ediyor. 19. İşte annem bu şekilde edepli ve ölçülü bir eğitim anlayışıyla yetişmiş. Senin sayende ana babasına itaatkar davranırken aslında ana babası sayesinde sana itaatkar davranmış. Evlilik çağına geldiğinde kocaya verilmiş ve o andan itibaren kocasına efendisi gibi hizmet etmiş. Onu hep senin yoluna döndürmeye çalışmış. Kendisini senin gözünde güzel kılan, kocasının da sevgisini, saygısını ve hayranlığını kazandığı ahlaklı davranışlarıyla aslında kocasına hep senden söz etmiş. Sadakatsizliklerini bile hoş görebilmiş. Bu konuda kocasına tek laf etmemiş. Çünkü hep onun üzerine yağdıracağın merhametini beklemiş. Gün gelir sana inanır da iffetli bir adam olur umuduyla. Aslında kocası son derece iyi bir insandı ama bir o kadar da çabuk öfkelenen bir yapıya sahipti. Annem kocası sinirlendiğinde ona herhangi bir şekilde tepki vererek ya da bir takım sözler söyleyerek karşı çıkılamayacağını çok iyi bilirdi. Kızgınlığı geçtikten ve sakinleştikten sonra fırsatını kollar, onun düşünmeden harekete geçtiğini düşünüp yaptığı hareketin yanlışlığını göstermeye çalışırdı sadece. Daha kibar beylerle evlendikleri halde yedikleri dayaktan yüzleri gözleri tanınmaz halde gelmiş kadınlar vardı. Ne zaman bir araya gelip dostça sohbete başlasalar bunlar hep kocalarının davranışından şikayet ederlerdi. Annem şakayla karışık onları uyarır, sonra ciddileşip böyle konuşmamaları gerektiğini söylerdi. Evliliğe adım atıp da evlilik akdinin kuralları kendilerine okunduğu ve kendileri de bu kuralları kabul ettikleri ve dolayısıyla kocalarının malıymış gibi onların hizmetine verildikleri anda artık tartışılacak bir meselenin kalmadığını belirtirdi. Ona göre o andan itibaren her kadın kendi konumunu bilmeli ve kocasına asilik etmemeliydi. Bu kadınlar annemin ne denli öfkeli bir kocayla evli olduklarını bildiklerinden hep ona hayret ederlerdi. Ama Patricius karısını dövmüş gibi bir dedikodu hiç işitmemişlerdi. Hatta böyle bir şeyin iması bile hiç çalınmamıştı kulaklarına. Aile içinde yaşanan bir kavga sonucunda gün boyunca birbirlerine küs kalsalar dahi. Ona bunun sırrını sorduklarında annem cevaben yukarıda bahsettiğim umudunu yineler dururdu. Annemin öğütlerini dinleyenler kazandıkları tecrübelerden dolayı hep gelip ona teşekkür etmiş, dinlemeyenlerse dayağı talim etmiştir. 20. Kayınvalidesi ilk başlarda kötü niyetli hizmetçilerinin kışkırtmasıyla anneme karşı cephe almış. Ama sonraları annemin saygıda kusur etmeyen tavrı, sabrı ve nezaketi karşısında yelkenleri suya indirmiş. Hatta geliniyle aralarını bozan hizmetçilerin ortalık karıştırıcı dedikodularını oğluna bildirecek ve onların cezalandırılmalarını isteyecek kadar. Bunun üzerine oğlu da annesinin sözüne kulak verdi ve hem ailesindeki disiplini sağlamak hem de evindeki dirlik düzenliği sürdürmek amacıyla annesinin şikayetçi olduğu suçluları onun isteği doğrultusunda kırbaçlattı. Annesi de oradakileri uyarıp bundan böyle kendisinin gözüne girmek için gelini hakkında kim kötü konuşursa aynı şekilde cezalandırılacağını bilmesi gerektiğini söyledi. O andan itibaren kimse ağzını açıp da tek söz söylemeye cüret edemedi. Böylece gelin kaynana herkese örnek olacak şekilde karşılıklı iyi niyetle ve sevgiyle geçinip gittiler. 21. Senin en iyi kullarından olan ve karnında beni taşıyıp doğuran bu kadına bahşettiğin en önemli meziyetlerinden biri de ey Tanrım, merhametim, nerede bir kavga, nerede bir anlaşmazlık görse hemen arabulucu görevini üstlenip tarafları yatıştırmaya çalışmasıydı. Öyle ki kavganın yol açtığı şişkinlik ve hazımsızlıktan rakiplerin birbirine kusar gibi boca ettiği küfürleri işitse bile, arkadaşların birbirlerinin yokluğunu fırsat bilerek yaptıkları iğneleyici dedikodularda soldukları çiğ nefretlere tanık olsa da bunların hiçbirini kalkıp da taraflara yetiştirmeye çalışmazdı. İnsanları barıştırıcı nitelikte şeyler söylenmişse o başka. Onun bu meziyeti bana öyle şaşalı bir şeymiş gibi gelmeyebilirdi. Eğer şu korkunç ve korkunç olduğu kadar da bulaşıcı nitelikteki günah hastalığına yakalanmış bir sürü insanın düşmanların düşmanlarına söylediklerini birbirlerine yetiştirmekle kalmayıp aynı zamanda söylenmemiş şeyleri bile eklediklerine acı bir tecrübeyle tanık olmamış olsaydım. Şu da bir gerçek ki insanlar arasındaki düşmanlığı istediğiniz kadar körüklememeye ya da kötü konuşup da olayı alevlendirmemeye çalışın, bir çift güzel laf edip bu düşmanlıkları bitiremiyorsunuz. Yaptıklarınız hiç de insanca davranışlar sayılmayacaktır. İşte annem insanca davranan bir kadındı. Çünkü sen onun gönül hocasıydın ve kalbinin okulunda ona ders verdin. 22. En sonunda ömrünün son günlerinde bile olsa kocasını da sana kazandırmayı başardı. Kocası iman ettikten sonra, iman etmeden önce onda hoşgörüyle karşıladığı kusurları artık hoş görmesi için de bir neden kalmamıştı. Annem de senin hizmetkarların arasında bir hizmetkardı. Tanıyan herkes onun ahlakından dolayı sana övgüler sunar, seni onurlandırır ve onda seni severlerdi. Çünkü onun kalbinde senin varlığını hissetmişlerdi ve onun manevi yaşantısının meyveleri bunun en güzel kanıtıydı. Tek bir adamın karısı olmuştu, ana babasına karşı gerekli sorumluluklarını yerine getirmiş, evini büyük fedakarlıklarla çekip çevirmiş, kendisini hayırlı işlere adayarak imanını kanıtlamıştı. Oğullarını senden uzaklaştıklarını gördüğü her an yeniden doğum sancıları çekerek yetiştirdi. Annem ölmeden önce bizler vaftiz olup senin inayetine nail olmuştuk ve artık hep beraber sende yaşıyorduk. Bu yüzden senin hizmetkarların hakkında bana vermiş olduğun konuşma lütfuna sığınıp, Ya Rab, son olarak şunu da söylemek isterim ki, annem herkesin üstüne kendi doğurduğu çocuklarıymış gibi titredi. Hepimizin kızıymış gibi de bizlere hizmet etti. 29. ayrımın sonu. Sayfa 278.